Ayrım 37.
Sayfa 357. Ama gerek birinci, gerek ikinci örnekte görüş açımızı hangi biçimde değiştirirsek değiştirelim, insanın dış dünya ile ilişkisini nasıl açıklarsak açıklayalım, bu ilişki bize ne deyin kolay kavranabilecek bir şey olarak görünürse görünsün, davranışın ortaya çıktığı zaman ile yargılama zamanı arasında geçen süre ne deyin uzun ya da ne deyin kısa olursa olsun, davranışı ortaya çıkaran nedenler ne derece anlaşılmaz görünürse görünsün, ne tam bir özgürlüğü ne de tam bir zorunluluğu kesinlikle kavrayamayız. 1. İnsanın iç dünyanın etkilerinden ne deyin ayrı bir varlık olduğunu düşünürsek düşünelim, hiçbir zaman boşluk içinde özgürlük kavramını elde edemeyiz. İnsanın her davranışı kaçınılmaz olarak hem çevresinde bulunanlarla hem de söz konusu insanın bedeniyle ilgilidir. Elimi kaldırıp indiriyorum. Devinimin özgür görünüyor. Ama kendi kendime elimi her yöne doğru kaldırabilir miyim diye sorduğum vakit görürüm ki elimi ancak gerek çevremde gerek kendi bedenimde devinimimi engelleyecek en az etkenin bulunduğu yönde kaldırmış oluyorumdur. Yönelebileceğim bütün yönler arasında yalnız bu yönü seçtiysem bunun nedeni o yönde daha az engelle karşılaşmış olmamdır. Oysa devinimimin özgür olabilmesi için hiçbir engelle karşılaşmamış olması zorunludur. İnsanı tam anlamıyla özgür olarak düşünebilmek için uzamın dışında ele almak zorundayız. Böyle bir şeyin olamayacağı da açıkça bellidir. 2. Davranış konusundaki yargılama zamanı ile davranışın ortaya çıktığı zamanı birbirine nereyin yaklaştırırsak yaklaştıralım, o zaman içinde özgürlük kavramına varamayız. Bir saniye önce ortaya çıkmış bir davranışı incelesem bile gene bu davranışın özgür olmadığını kabul etmek zorundayımdır. Zira bu davranış belirli bir zaman içinde, belirli bir ana zincirlenmiştir. Elimi kaldırabilir miyim diyor ve elimi kaldırıyorum ama elimi artık geçmiş olan o an içinde kaldırabilir miyim diye kendi kendime sorduğum vakit bu konuda bir kanıya varmak için ondan sonra gelen ilk anda kaldırıyorum. Gel gelelim bunu yaparken kendime özgürlük konusunda soru sorduğum an geçmiş oluyor. Bu bakımdan elimi soruyu sorduğum an kaldırmış oluyorum. Aradan durdurma gücünde olmadığım bir zaman geçmiştir. İkinci kez kaldırdığım elle o devinimi yaparken çevremde olan havada artık birinci devinimi yaptığım sıradaki el ve o sırada çevremde bulunan hava değildir. Birinci devinimin ortaya çıktığı an geçmiştir, geri döndürülemez. O anda ancak bir tek devinim yapabilirim. Ve hangi devinimi yaparsam yapayım, bu devinim tek kalmak zorundaydı. Ondan sonraki dakikada elimi kaldırmamış olmam, daha önce onu kaldırmamın elimde olduğunu kanıtlamamıştır. Zaman içinde ancak bir tek devinim ortaya çıkabileceğine göre, o yapmış olduğum devinimden bir başkası olamazdı. Devinimi büsbütün özgür düşünebilmek için, onun geçmiş ile gelecek arasındaki sınır üzerinde, yani zamanın etkisi dışında ve her an şimdiki zaman olan bir süre içinde ortaya çıktığını düşünmek gerekir ki, bu da olanaklı değildir. 3. Nedenlerin kavranması konusunda ne deyin büyük bir zorlukla karşılaşırsak karşılaşalım, hiçbir zaman saltık bir özgürlüğe, yani tam bir neden yokluğuna varamayız. Kendi davranışımızda da, yabancı bir insan davranışında da, istencin kendini belirtmesine yol açan neden ne deyin kavranılması olanaksız bir şey olursa olsun, akıl her şeyden önce hiçbir olay nedensiz ortaya çıkmayacağına göre nedenin araştırılmasını buyurun. Herhangi bir nedene bağlı olmayan bir devinim yapmak için elimi kaldırıyorum. Ama bunu yaparken gene de davranışımın bir nedeni vardır. O da nedensiz bir devinim yapmak istemiş olmamdır. İnsanı bütün etkilerden büsbütün sıyrılmış olarak ele alsaydık, yalnız hiçbir nedene dayanmayan ve her an şimdiki zaman sayılan bir sürede ortaya çıkan bir devinimi inceleseydik, gene de sıfıra eşit, sonsuz denecek derecede küçük bir zorunluluk kabul etmiş olurduk. Çünkü dış dünyanın hiçbir etkisini kabul etmeyen, zamanın dışında bulunan ve nedenlere bağlı olmayan bir varlık insan değildir artık. Aynı biçimde insan davranışlarını yalnız zorunluluğa bağlı ve hiçbir özgürlük katkısı bulunmayan bir davranış olarak da düşünemeyiz. 1. Uzamdaki insanın içinde bulunduğu koşullar konusundaki bilgimiz ne deyin artarsa artsın, bu bilgi hiçbir zaman tam olamaz. Uzam ne deyin sonsuzsa, bu koşulların sayısı da o deyin sonsuzdur çünkü. Bu yüzden bu etkilerin bütünü, yani eksiksiz hepsi belirtilmezse, saltık bir zorunluluktan söz edilemez, tersine hep belirli bir özgürlük payı vardır. 2. İncelediğim olayın ortaya çıkış zamanı ile olay üzerine yargıda bulunduğumuz zaman arasındaki süreyi ne deyin uzatırsak uzatalım, bu süre gene de sınırlı olacaktır. Oysa zaman sınırsızdır. Bu yüzden de bu konuda hiçbir vakit tam anlamıyla bir zorunluluktan söz edemeyiz. 3. Herhangi bir davranışı ortaya çıkaran nedenler zincirine değin kolay kavrayabileceğimiz bir şey olursa olsun, bu zincirin bütününü hiçbir zaman bilemeyiz. Çünkü bu zincir sonsuzluğa değin sürüp gider. Böyle olunca da gene saltık zorunluluk dediğimiz şeyi kavrayamayız. Herhangi bir olayda sıfıra eşit bir özgürlük payı kaldığını kabul etsek bile, örneğin ölmek üzere olan bir insanda, bir ceninde, bir budalada özgürlüğün tam anlamıyla yok olduğunu söylemek bile, bunu söylemekle incelediğimiz insanda insan kavramının kendisini ortadan kaldırmış oluruz. Bu yüzden yalnız zorunluluk yasasına bağlı olan, hiçbir özgürlük payına sahip olmayan bir davranış düşünmemiz, tıpkı tam anlamıyla özgür bir davranışı düşünmek gibi olanaksız bir şeydir. Anlaşılıyor ki bir insanın yaptığı devinimi özgürlükten yoksun ve yalnız zorunluluk yasasına bağlı bir davranış olarak düşünebilmeniz için uzamda sonsuz koşulların, sonsuz bir sürenin ve sonsuz bir dizi nedenin bulunduğunu kabul etmek zorundayız. Zorunluluk yasasına bağlı olmayan, tam anlamıyla özgür bir insan düşünebilmemiz için onu uzamın, zamanın ve nedenlere bağlılığın dışında düşünmemiz gerekiyor. Birinci örnekte eğer özgürlük olmadan zorunluluk olabilseydi, zorunluluk yasasını gene aynı zorunlulukla tanımlamak zorunda kalacaktır. Yani içi boş ve yalnız biçimle sınırlı sözüm ona içeriye varmış olacaktır. İkinci örnekte ise zorunluluk olmadan özgürlük olabilseydi, uzamın, zamanın ve nedenin dışında olduğu için kesin ve hiçbir sınırı olmayan saltık bir özgürlük anlayışına varırdık. Bu da biçimi olmayan bir içerikten başka bir şey olamazdı. Böylece insanın dünya görüşünün dayandığı iki temele varmış olacaktır. Yaşamın kavranılması olanaksız özü ve bu özü belirleyen yasalar. Akıl diyor ki, 1. Görünümünü ortaya çıkaran maddenin bütün biçimleriyle uzam sonsuzdur ve başka türlü düşünülmesi olanaksızdı. 2. Zaman bir an olsun durmadan sürüp giden sonsuz bir devinimdir ve başka türlü düşünülmesi olanaksızdır. 3. Nedenler ile sonuçlar arasındaki bağın başlangıcı yoktur. Sonu da olamaz. Bilinç diyor ki, ben tek başımayım ve yalnız ben varım. Böyle olunca uzamı ben belirtiyorum. 2. Akıp giden zamanı, içinde yaşadığımı kavradığım şimdiki zamanın devinimsiz bir anıyla ölçen benim. Böyle olunca ben zamanın dışındayım. 3. Ben nedenlerin dışındayım. Çünkü kendi yaşamımın her olayının bir nedeni olduğunu duyumsuyorum. Akıl zorunluluğun yasalarını belirtir. Bilinç ise özgürlüğün özünü ortaya koyar. Hiçbir sınırı olmayan zorunluluksa üç boyutuyla insan aklıdır. Özgürlük incelenen şeydir, zorunluluk inceleyendir. Özgürlük içeriktir, zorunluluk biçimdir. Ancak içerik ve biçim ilişkileri içinde bulunan iki bilgi kaynağını birbirinden ayıraraktır ki birbirini iten ve kavranılması olanaksız saltık bir özgürlük ve saltık bir zorunluluk kavramı elde edilir. İnsan yaşamının apaçık bir görünümü ancak bunları birleştirince ortaya çıkar. İçerik ile biçim gibi birleşerek birbirini belirleyen kavramlar olmadan yaşam anlaşılamaz. İnsanların yaşamı konusunda bildiğimiz her şey, yalnız özgürlüğün zorunlulukla olan belirli bir ortaklığından, yani bilinç ile aklın yasaları arasındaki ilişkiden başka bir şey değildir. Dışımızdaki doğa konusunda bildiğimiz her şey, yalnız doğadaki güçler ile özgürlük arasında, yani yaşamın özü ile aklın yasaları arasında bilinen ilişkilerle sınırlıdır. Doğadaki yaşam güçleri bizim dışımızda, bilincimizin dışındadır ve biz onlara yer çekimi, devinimsizlik, elektrik, beygir gücü ve benzeri adlar veriyoruz. Oysa insan gücü bilincimizin sınırları içindedir ve biz ona özgürlük diyoruz. Ama yer çekimi nasıl kavrayamadığımız, öyleyken her insanın duyumsadığı bir güçse ve nasıl onu ancak bağlı bulunduğu zorunluluk yasalarını, bütün cisimlerin ağır olduğu konusundaki ilk bilgiden Newton yasasına değin, bildiğimiz oranda anlayabiliyorsak, özü kavranılamayan ama her insanın bilincinde bulunan özgürlük de ancak bağlı olduğu, her insanın bir gün öleceğinden başlayarak en karmaşık ekonomik ya da tarihsel yasalara değin, bütün zorunluluk yasalarını bildiğimiz oranda anlaşılabilen bir şeydir. Her bilgi, yaşamın özünü ortaya çıkaran şeylerin akıl yasalarına uygulanmasıdır. İnsan özgürlüğü denilen güç başka türlü güçlerden insanın bilincine girmesiyle ayrılır ama akıl açısından bu gücün herhangi bir başka güçten ayrılığı yoktur. Yer çekimi, elektrik ya da kimyasal bir maddenin gücü birbirlerinden ancak bu güçler akılca ayrı ayrı saptandığı için ayrılırlar. Aynı biçimde insan özgürlüğü denilen güç de akıl açısından ancak aklın onu tanımlamasıyla doğadaki başka güçlerden ayrılır. Zorunluluk olmadan olan, yani kendisini tanımlayan, ona belirli bir yer veren akıl yasalarından yoksun bir özgürlükse, yer çekiminden, ısıdan ya da bitkideki güçlerden ayrılamaz hiçbir bakımdan. Aklın ilkelerine göre böyle bir güç yaşamın ancak bir an içinde olup biten bir duyumundan başka bir şey değildir. Gökteki yıldızları devindiren güç, ısı gücü, elektrik gücü, kimyasal bir maddenin içindeki güç ya da doğanın güçleri nasıl astronominin, fiziğin, kimyanın, botaniğin, jeolojinin ve buna benzer bilimlerin konusuysa, aynı biçimde özgürlük denilen güç de tarihin konusunu oluşturur. Bu güçlerin belirimleri nasıl bir bilim dalının konusunu oluşturuyor ve bu güçlerdeki özü nasıl ancak metafizik konu olarak ele alabiliyorsa, aynı biçimde insan özgürlüğü gücünün uzam ve zaman içindeki belirimi tarihin konusudur. Bu özgürlüğün kendisi ise metafiziğin konusuna giriyor. Denemelere dayanan bilimlerden bildiğimiz şeylere zorunluluk yasaları, bilmediğimiz şeylere ise yaşam gücü adını veririz. Yaşam gücü, yaşamın özü konusundaki bilgimizin bilinmeyen bir kalıntısının açıklanmasından başka bir şey değildir. Tarihte de aynı şeyler vardır. Bildiğimiz şeylere zorunluluk yasaları adını veririz. Bilgimizi aşan şeylere ise özgürlük deriz. Tarih bakımından özgürlük, insan yaşamını yöneten yasalar konusundaki bilinmeyen bir yanın belirtilmesinden başka bir şey değildir. İnsan özgürlüğünün belirtileri nedenlere bağlı olarak zaman içinde dış dünyayla olan bağlantısıyla birlikte inceliyor tarih. Yani bu özgürlüğü akıl yasalarıyla saptıyor. Ve bu yüzden tarih ancak bu özgürlük bu yasalarla saptandığı oranda bir bilimdir. Tarih için insanların özgürlüğünü tarihsel olayları etkileyebilecek, yani yasalara bağlı olmayan bir güç kabul etmek, tıpkı astronomların gökyüzündeki cisimlerin özgür devindiklerini kabul edişleri gibidir. Bunu kabul etmek, yasaların, yani herhangi bir bilginin var olabilmesi olanağını yok ediyor. Eğer özgür devinilebilen bir tek yıldız varsa, o zaman ne Kepler ne de Newton yasaları vardır ve gökyüzündeki cisimlerin devinimi konusunda artık hiçbir düşünce var olamaz. Eğer insanın özgürlüğüne dayanan bir tek davranışı varsa, o zaman hiçbir tarihsel yasa yoktur ve tarihsel olayların hiçbiri düşünülemez. Tarih için insan istençlerinin devinimini gösteren çizgiler vardır. Bunların bir ucu bilinmeyendedir. Öbür ucunda ise uzam ve zamanda, nedenlere bağlı olarak şimdiki zaman içinde devinen özgürlüğün bilinci vardır. Gözlerimizin önünde olup biten bu devinim alanının sınırları ne deyin genişlerse bu devinimi ortaya çıkaran yasalar bize o deyin belirli görünür. Tarihin amacı da işte bu yasaları bulup saptamaktır. Eylemlerin nedenini insanların özgür istencinde bulmak için bilimin izlediği yola göre bilim için başka yasalar ileri sürmek olanaksızdır. Çünkü insanların özgürlüğünü ne deyin çok sınırlandırırsak sınırlandıralım, onu yasalara bağlı olmayan bir güç kabul ettiğiniz anda yasalar yok olur. Ancak bu özgürlüğü sonsuzluğa değin sınırlandırdıktan sonra, yani onu sonsuzluğa değin küçültülmüş bir birim olarak ele aldığımız vakit, nedenlerin saltık olarak özüne varmanın olanaksız olduğu kanısına varır ve o zaman nedenleri aramak yerine yasaları araştırırız. Tarihin de bunu yapması gerekir. Bu yasaların aranmasına çoktandır başlanmıştır ve tarihin benimsemesi gereken yeni düşünce yöntemi, eski tip tarihin yaptığı gibi olayların nedenlerini parçalaya parçalaya ilerlediği için daha ortaya atıldıkları anda kendi kendini yok eder bu yasalar. Bütün bilimler bu yolda ilerlemişlerdir. Bilimler arasında en kesin olanı matematik, sonsuz denecek derecede küçük olana varınca parçalama işlemini durdurup yeni bir işleme, bilinmeyenlerin sonsuz derecede küçük olanlarını araştırma işlemine girişir. Matematik neden adı verilen kavramdan uzaklaşarak yasayı, yani sonsuz derecede küçük öğelerin genellikle bağlı oldukları özellikleri araştırmaya girişiyor böylece. Gerçi başka biçimde de ama gene aynı yoldan ilerleyen düşünceler ve başka bilim dalları olmuştur. Newton, yerçekimi yasasını ortaya attığı vakit güneşin ya da dünyanın cisimleri çekmek gibi bir özelliği olduğunu söylemiş, böylece cisimlerin devinimini doğuran nedenle ilgili sorunu bir yana bırakarak en büyüğünden sonsuz derecede küçük olanına değin bütün cisimlere özgü bir özelliği açıklamıştı. Doğa bilimleri de aynı şeyi yapıyor. Neden sorununu bir yana bırakarak yasaları araştırıyor. Tarih de aynı yol üzerindedir ve eğer tarihin konusu halkların, daha doğrusu insanlığın gelişimini incelemekse, insanların yaşamındaki kimi bölümlerin anlatımı değilse, o zaman da nedenleri anlamayı bir yana bırakıp, eşit olanların hepsini içine alacak genel ve sonsuz küçük özgürlük öğeleriyle parçalanmaz bir biçimde birbirine bağlı genel yasaları aramalıdır. Kopernik yasayı bulup kanıtladıktan sonra yalnız güneşin değil de dünyanın devinimini kabul etmek bile eskilerin kozmografyasını tüm olarak ortadan kaldırmıştır. Yasayı alt üst ettikten sonra yıldızların devinimi konusunda eski görüş olduğu gibi bırakılabilir. Ama onu alt üst etmeyince Ptolemy'nin dünyalarını incelemeye devam etmek olanaksız görünüyordu. Kopernik yasaları bulduktan sonra daha uzun süre Ptolemy'nin dünyaları incelenmiştir oysa. Doğum ya da cinsiyet sayısının matematik yasalara göre ortaya çıktığını, belirli coğrafi ve sosyoekonomik koşulların devlet yaşamında şu ya da bu yönetim biçimini saptadığını, halkların devinimini dünyada yaşayan halkların arasındaki belirli kişilerin ortaya çıkardığını söyleyen, dahası bunu kanıtlayan ilk insanın bunları öne sürmesinden bu yana eski tarihin temelleri yıkılmıştır. Yeni yasaları yatsıyarak eski görüşler olduğu gibi alıkonulabilirdi. Ama onları yatsımadan insanların istençlerinin bir ürünü olarak incelenemezdi artık tarihsel olaylar. Çünkü eğer falan yöntem biçiminin ortaya çıkması ya da filanca halkın devinimine kalkışması, falanca coğrafyaya ilişkin etnografik ya da ekonomik koşullara bağlı olarak ortaya çıkıyorsa, o zaman falan yönetim biçimini ortaya attı ya da halkı kışkırttığı söylenen insanların istenci tarihsel olaya bir neden olarak incelenemez artık. Bununla birlikte eski tarih olayları gene istatistik, coğrafya, siyasal, ekonomi, karşılaştırmalı fizyoloji ve ideoloji gibi bilimlerin tarihsel olaylarla çelişen yasalarıyla inceliyor. Fizik ile felsefede eski ve yeni görüş arasındaki çatışma uzun bir süre inatla sürüp gitmiştir. Tanrı bilim eski görüşleri koruyor, direniyor ve yeni görüşe açıldığı içtenliği yok etmekle suçluyordu. Ama gerçek kazanınca tanrı bilim aynı sertlikle yeni bir temel üzerinde kuruldu. Tarih konusunda yeni ve eski görüşün zamanımızdaki çatışması aynı biçimde uzun zaman inatla sürmüştü ve tıpkı tanrı bilim gibi tarih de eski görüşü korumakta direniyor ve yeni görüşü içtenliği yok etmekle suçluyordu. Her iki durumda da çatışma tutkuları kışkırtıyor ve gerçeğin sesini boğuyor. Bir yanda yüzyıllar boyunca yapılandırılmış olan bina yıkılacak diye bir korku ve acıma duygusu, öbür yanda da yok etmek için savaşım tutkusu var. Fizikte felsefenin yeni ortaya atılan gerçekleriyle savaşım veren insanlar öyle sanıyorlar ki gerçekleri kabul ederlerse, Tanrı'ya olan inanç da, onun cisimleri yarattığı inancı da, İsa'nın tanrısına olan inanç da yok edilmiş olur. Kopernik'in ve Newton'un yasalarını savunanlara, örneğin Voltaire'e öyle geliyordu ki astronomi yasaları dini ortadan kaldıracaktı ve yerçekimi yasalarını bu yüzden dine karşı silah olarak kullanmıştı o. Şimdi de sanılıyor ki zorunluluk yasası kabul edilir edilmez ruh, iyilik ve kötülük gibi kavramlar ve bu anlayışlar üzerinde kurulmuş olan bütün devlet ve kilise kurumları yıkılacaktır. Şimdi de tıpkı Voltaire'in kendi zamanında yaptığı gibi zorunluluk yasasını savunanlar onu dine karşı silah olarak kullanıyorlar. Oysa tıpkı Kopernik yasasının astronomide yaptığı gibi zorunluluk yasası tarihte kurulmakta olan devlet ve kilise kurumlarını yıkmak şöyle dursun, üzerinde durdukları temeli sağlamlaştırıyorlar. O zamanlar astronomide olduğu gibi bugün de tarihte çeşitli görüşlerin temelinde gözle görülen olaylarda ölçü olarak kullanılan saltık bir birimin kabul edilmesi ya da edilmemesi görüşleri vardır. Bu, astronomide dünyanın devinimsiz olduğu düşüncesiydi. Tarihte ise kişisel bağımsızlık yani özgürlüktür. Dünyanın devinliğini kabul etmek astronomiye nasıl zor gelmişse ve bu nasıl dünyanın devinimsiz olduğunu ve gezegenlerin hiçbir şeye dayanmadan devindikleri duygusunu yatsımak gereğinden doğmuşsa, tarih içinde insanın uzam, zaman ve nedenler yasasına bağlı olduğunu kabul etmek zordur. Çünkü bu görüş insanın kendini bağımsız duyumsadığı halde bundan vazgeçmesini istiyor. Astronomide yeni görüşün belirttiği şuydu. Gerçi biz dünyanın devindiğini algılamıyoruz. Ama onun devinimsiz olduğunu kabul ettiğimiz takdirde hiçbir anlamı olmayan bir sonuca varıyoruz. Dünyanın algılamadığımız devinimini kabul ettiğimiz zamansa yasalara varmış oluyoruz. Tarihte yeni görüşte diyor ki, gerçi kendimizi bağımlı duyumsamıyoruz ama özgürlüğümüzü kabul ettiğimiz vakit hiçbir anlamı olmayan bir sonuca varıyoruz. Dış dünyaya zaman ve nedenlere bağlı olduğumuzu kabul ettiğimizde ise yasalara varıyoruz. Birinci görüşe göre uzamda var olmayan devinimsizlik bilincinden vazgeçip algıladığımız devinimi kabul etmek zorundayız. İkinci görüşe göre ise aynı biçimde var olmayan özgürlüğü kabulden vazgeçip gene algılamadığımız bağımlılığı kabul etmemiz gerekiyor. Kitabın sonu 21 Nisan 2004. Sayfa 366.